bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Eski Dünya Seyahatnamesi, İlber Ortaylı, Aşina Kitaplar, 3. baskı, Nisan 2007, Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 9 Nisan 2008. Bu kitap 192 sayfadır. Okuyan Ayal Gökçe. Dünya seyyahların dilinde ve gözünde büyür, genişler, çoğalır. Seyahatnameler bizi zamanın derinliklerini, tarihin katmanlarını ulaştırır. İlber Ortaylı Seyahatnamesi, tarihçimizin seyyah kişiliğiyle İsfahan'dan Venedik'e, Kudüs'ten Kırım'a, Tokyo'dan Yemen'e geniş bir coğrafyada seyahate çıkarıyor. Onun adımlarını eşlik ederken eski dünya düzeninin ülke ve şehirlerinin büyülü zamanlarına gidiyor ve geçmişimizde yeniden usulca buluşuyoruz. Osmanlı diyarlarındaki izlenimleri ise imparatorluk topraklarını bizi daha da aşina kılıyor. Keskin gözlemleri, nesnel tespitleriyle de bugünün dünyasını daha doğru anlama imkanı veriyor. Özgeçmiş. Profesör Doktor İlber Ortaylı 1947 yılında doğdu. Ankara Atatürk Lisesi'nden sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve daha sonra aynı üniversitenin Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Yeni Çağ Tarihi bölümünü bitirdi. Viyana Üniversitesi'nde Slavistik ve Orientalistik bölümünde okudu. Chicago Üniversitesi Tarih bölümünde emeği derecesi ve 1974 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Tanzimat döneminde Mahalli İdareler başlıklı teziyle doktora derecesi aldı. 1979 yılında doçent, 1989 yılında profesör oldu. Viyana, Berlin, Paris, Princeton, Moskova'da misafir profesörlük yaptı. Roma, Münih, Strasbourg, Yanya, Sofya, Kiel, Cambridge, Oxford ve Tunus üniversitelerinde seminerler ve konferanslar verdi. Yerli ve yabancı bilimsel dergilerde Osmanlı tarihinin 16. ve 19. yüzyılları ve Rusya tarihiyle ilgili makaleler yayınladı. Uluslararası Osmanlı Etütleri Komiteleri Yönetim Başkan Yardımcısı ve Avrupa İranoloji Cemiyeti üyesi olan Ortaylı, İdare Tarihi Bilim Dalı Başkanı olarak Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde ve Bilkent Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. Halen Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim görevlisi ve Topkapı Müzesi Vekil Müdürü olan İlber Ortaylı, bir kız çocuğu babasıdır. 2005 yılında Rusya Bilimler Akademisi tarafından Fahri Profesörlük ünvanı, 2006 yılında İtalya Cumhurbaşkanlığı Şövalye ünvanı aldı. Eserleri Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Yerel Yönetim Geleneği, Türkiye İdare Tarihi, Osmanlı İmparatorluğunda Alman Nüfuzu, Gelenekten Geleceğe, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İstanbul'dan Sayfalar, Studies on Ottoman Transformation, Hukuk ve İdare Adamı olarak Osmanlı Devleti'nde Kadı, Türkiye İdare Tarihine Giriş, Osmanlı Toplumunda Aile, 40 Ambar Sohbetleri, Osmanlı'yı Yeniden Anlamak, Zaman Kaybolmaz. Ön söz. Ben bizim neslin içinde erken denebilecek bir yaşta yurt içinde ve yurt dışında gezmeye başlamış tarihli insanlardanım. Bu talihimi büyük ölçüde kendi gayret ve inadıma, ebeveynimin kıt kaynaklı da olsa bahşettiği imkanlara borçluyum. Ama bazen onlarla bile seyahat severliğim konusunda ihtilafa düşmüşümdür. Fizik olarak da dünyaya gözümü seyahatle açtım. Hiç alakası olmayan bir ülkede doğdum. Alakası olmayan yerlerden geçip ülkemize ulaştım. Şuursuzca tamamladığım bu uzun gezileri şuurlu olarak çok erken yaşta tekrarlamaya başladım. Kıt paramla Avrupa'daki demir yollarının ikinci mevki vagonlarında oradan oraya gezindim. Küçük bir bavul ve seyahat rehber kitaplarımla çıktığım yolculuklarda insanlarla gevezelik etmekten büyük zevk duydum. Viyana kafelerinde ihtiyarlarla konuştum. Şam'da baklava ve meyve tatlısı yedim ve bir imparatorluğun Orta Doğu'da hepimize bıraktığı en önemli ortak miras, yani Türkçe sayesinde her yere girip çıktım. 42 yıl evvelin imkanlarıyla Suriye'yi tanıdım, Venedik'i tanıdım. Soğuk Harp sıralarında Viyana'da bulunmanın imtiyazından yararlandım. Çekoslovakya'ya, Macaristan'a rahatça girip çıktım. O vakit Japon turistlerle dolu değildi. Almanlar da henüz çok az geliyordu. Avrupa'nın en önemli operalarından olan Prag ve Budapeşte de opera temsillerini istediğim gibi localarda takip edebildim. Buna talebi bütçem yetiyordu. Floransa'da Uffizi Galeri'de henüz kuyruklar yoktu. Vatikan'da, Sistine Chapel'de veya Pinacoteca'da itiş kakış olmadan rahatça ziyaret yapabiliyordum. Yunanistan rahattı. Balkanlar çok sıcakkanlıydı. 1972'de gördüğüm Saraybosna, Bursa'nın kopyasıydı. Ama asıl el değmemiş ve güzel olan bizim ülkemizdi. Antalya Konyaaltı plajında hiç kimseler yoktu. Kumsalın önünden geçen Sicili korsanların, deniz tanrısı Poseidon'un ve Nereidlerin hayaliyle denize giriyordum. Aksaray Nidesi ile Sultan Han üzerinden Konya'ya ulaşmak, 13. asırdaki İpek yolculuğunun neredeyse tam lezzetiyle veriyordu. Tozu toprağa dahil. Tek salihsizliğim, ömür boyu uykusuz gecelerde ezberlediğim Rusçayı ancak 40 yaşımda ana ülkesinde kullanabilmek olmuştur. Neyse ki Gorbaçov devrinde eski Rusya'nın henüz izleri vardı, şimdi o bile yok. Peki Rusya öyle de bizim ülke daha mı farklı? Utanmaz inşaat histeryasıyla hangi şehir ve kasabamızda eski hava kalabildi ki? 1960'larda İzmir'i, Ege havalisini gezen, Antalya'yı, Anamur'u, Mersin'i arşınlayan, Karaman'da, Konya'da kalan, 1950'lerin İstanbul'unda yaşayan, Bursa'nın hayal gibi ortamında gezinen bizler için bu arsız değişim bir ızdıraptır. Bütün bu havaliyle Türkiye kadar kentleri ve tabiatı tahrip eden bir ülke belki ancak Mısır'dır ve bir ölçüde de Yunanistan. Bu yazılarımı bir araya getirirken gençliğimin Akdeniz ve Orta Doğu'su ile şimdikini karşılaştırmaya gayret ediyorum. Değişme kaçınılmazdır ama bandalca değiştirmeye tahammül etmememiz gerekir. Bu kitabın hazırlanması fikrini ortaya atan ve gerçekleştiren Ali Kemaloğlu'na ve İsmail Küçükkaya'ya teşekkür ederim. Editörün notu. Benim için çok heyecan verici bir çalışma olan İlber Ortaylı ile Seyahatname Projesi'nin hazırlıkları bir yıldan fazla sürdü. Sevgili hocamızla çalışırken renkli ve emsalsiz tecrübeler edindik. İlber Ortaylı hocamızın engin bilgi ve birikimi, Cihan Şumul hafızası ve tarihin derinliklerinden damıtılmış hatıraları bize ışık tutuyor. Hocamızın seyahat kişiliğiyle 40 yılı aşkın bir süredir Osmanlı coğrafyası üzerinde kat ettiği yollar sanki tarih üzerindeki ayak izleriydi. Bir kısmına bizim de katıldığımız Ortaylı seyahatlerinde daima zamanı ve mekanı aşıp hoca ile birlikte tarihin katmanlarında dolandık. İtiraf etmek gerekir ki hocamızın çok meşgul olması ve özellikle Topkapı Sarayı'ndaki vazifesi dolayısıyla seyahatname çalışmamızı yürütmemiz hiç kolay olmadı. Meşakkatli bir çalışma oldu ama inanıyoruz ki gayretlerimize değdi, kalıcı, öğretici ve keyifli bir eser ortaya çıktı. Hocamıza minnet ve şükranlarımızla. İsmail Küçükkaya. Tamam. Kırım, ecdat toprağı. Kırım toprağına ilk defa IBM'in bir gezisiyle gittim. Karaköy'den kalkan deniz yollarına ait gemi betahsiz bizim için tutulmuştu. Bütün gün ve bütün gece konferanslar ve konserle geçti. Gezi Livadia, Yalta ve Odessa limanlarını içeriyordu. Ben bu şehirler hakkında izahat verecektim. Oysa daha kendim görmemiştim. Görmemiştim ama çok dinlemiştim, çok okumuştum ve haritadan adeta ezberlemiştim. Nitekim verdiğim konferansta bu açığa çıktı. Mükrimin Halil Yinan çocuğu merhum, bana Mekke'de Hazreti Ali'nin evini gösterin, bütün şehri bulurum dermiş. Benimki de o hesap. Şehirlerin nirengi noktasını bulduğum an öbürü arkadan geliyordu. Tarih ise zaten içimde doluydu. Sabahın ilk ışıklarıyla Kırım toprağı göründü. Yalta limanına yaklaştık. Uzaktan Gurzuf kasabası görünüyordu. Benim için yabancı bir silüet değil. Pushkin de orayı çok sever. Sade o değil, herkes sever. Sahile çıktık. Hava değişimi için gelen Azerbaycanlılara rastladık. Elbise ve deri palto almak istiyorlardı. Ticaret yeryüzünden kaybolsa Azerbaycan halkı yeniden bulur. Şehirde Kırımlılara tek tük rastlanıyordu. Orta Asya sürgününden henüz dönmeye başlamışlardı. Sözü edilen meşhur Kırım balından aldım. 3 hafta sonra tamamen şeker kestiğini görecektim. Bir yerin halkı sürülünce önce bağlar ve kovanlar bozulur. Çehov'un kaldığı yeri Buhar Emri'nin yazdığını tek tek gezmek nasip oldu. Hoş bir memleket. Karadeniz'in kuzeyinde, güneyinden farklı olarak Akdeniz bitki örtüsü ve serviler hakimdir. Sahili hakim yayla dağı, Ukrayna steplerinden gelen soğuğu keser. Akşama kadar Yalta, Livadia ve Voronzov'un İngiliz tarzındaki sarayı gezildi. Ünlü Yalta konferansı bu mahallede tertiplenmişti. Ecdat memleketinin bu ucunda Kırım Hanlığı'nın ve Osmanlı döneminin izleri pek az görünür. Onun için Sudak gibi Selçuklu ve Ceniviz limanlarına uğramak gerekirdi. Onu başka bir gezide yapabildim. Akşam olmadan tekrar gemiye bindik. Kiev Operası'nın en seçkin tenor ve muganiyelerinin, piyanistlerinin verdiği konseri dinledik. Sovyet Rusya dışarıya açılmıştı. O vakit herhalde IBM'in verdiği ücret çok cömert bir hediye olmuştu onlara. Ertesi gün Odessa'da uyandık. İşte benim bildiğim Odessa. Limana inen merdivenler. 1905 isyanı sırasında Potemkin zırhlısının ziyaretini izleyen kitlelere açılan yaylım ateşi. Merdivenleri tırmandıktan sonra Odessa'da sürgünde yaşayan Pushkin'e şehir halkının ihane toplayarak yaptırdıkları büst. Bu büst Pushkin'in en realist büstü olarak değerlendiriliyor. Gerçekten de Büyük Petro'nun Arabı denilen Habeş asıllı yetenekli komutan İbrahim Ganibal'in bütün yüz çizgileri bu dahi torunu yüzünde görülüyor. Pushkin şiirlerinde soyunu methederken benim ecdadım Rusya tarihinde Romanovlardan da eskidir der. Muarızları da evet dedeniz de bir şişe Roma satın alınmış bir köleydi demişlerdir. Odessa Operası'nda maalesef bir temsil izleyemedik. Ama bina muhteşemdi ve şehir hoştu. İkinci Katerina hiçbir şey yapmasa bile Rusya'ya Odessa'yı hediye etmiştir. Bizim Osmanlı'nın Hoca Bey'inin biraz ötesinde bu şehir ortalığı kısıp kıvıran kum fırtınaları ve susuzluk yüzünden başarılı bir seçim sayılmaz. Ne var ki yeni kurulan Novorossiya eyaletine vali olarak Fransız ihtilali kaşkınlarından bir değerli adam, ünlü kardinal Richelieu'nun büyük yeğeni Dük Richelieu tayin edildi. Bu zat Odessa'yı ıslah etti. Fransa'dan gelen mülteciler Rusya'ya katkısını göstermişlerdir. Şehir büyümeye ve imar edilmeye başlamıştı. Bizzat Çariçe 2. Katerina'nın emirleriyle Rusya'da kendilerine tahsis edilen Getto kasaba ve Staetlerden çıkması yasak olan Yahudiler de Odessa'ya yerleşebiliyordu. Kısa zamanda şehir onların gayreti ve kazanma hırsıyla üretmeye başladı. Selanik'te nüfus olarak mukayese edilebilecek bir Yahudi şehri oldu. Ruslar, Almanlar, Baltıklılar ve nihayet Odessa'nın bugünkü sahibi Ukraynalılar. Ukraynalılar şehrin köy kökenli proleterleriydi. Şehir gelişti, zenginlik akıyordu, eğitim gelişiyordu. Tabii sonradan gömmelik de onun yanında boyatıyordu. Parlak restoranlarda yiyip içip, parası bizden değil mi, şan olsun diye, kristal aynaları, vodka kadehleri atıp kıran adamlar, dışarıya çıktıklarında 50 kapik için faytoncuyla kavga ederlerdi. Odessa çok zor bir ihtilal yılı geçirdi ve daha büyük tahribatı da 2. Cihan Harbi'nde gördü. Nihayet 2. Cihan Harbi'ndeki savunmasından dolayı kahraman şehir unvanını aldı. Bugün Odessa Karadeniz'in bir limanı ve Türkiye'ye açıldıkça da ticaret ve bavul ticaret sayesinde hareketlilik geldi. Şehir harap ama güzelliği görülüyor. Yıldan yıla da restorasyonla güzelleşiyor, daha da güzelleşecek. Kırım'a ikinci gidişim Kiev Üniversitesi'nde Omelijan Pitsak'ın tertiplediği Osmanlı Kongresi'nden sonra oldu. 12 saat süren zorlu bir yolculuktu. Perekop'tan Ecdat Toprağı'na geçtik. Chicago Üniversitesi'nden tanıdığım Profesör Yaroslav Stetkiewicz, "Ey Mirza, memleketine hoş geldin," dedi ve şerefe kadeh kaldırdı. Bu jesti doğrusu unutamam. Yollarda kolhoz üyeleri nar ve elma gibi meyveler satıyorlardı. Sebze ve meyvesiyle meşhur bir ülkeye geldik. Ama Bilkent'ten Hakan Kırımlı, "Sebze ve meyveciliği berbat etmişler," dedi. Eski devirde nerede kimin arazileri var saymaya başladı. Hafızaya bak. Başka istisleri de sayıyordu. Hepsi de Çar devrine aitti. Akmescid'e, yani 2. Katerina devrinde verilen isimle Simferopolis'e geldik. Kırım'daki isimlerin hepsi farazi isimlerdir. Katerina'nın bürokratları koymuş. Gözlebe'ye Eupatoria, Akyar'a Sivastopol, Kefe'ye Tıheosya deniyor. Hiçbirinin eski Yunan'la alakası yok. Akmescid, Çarık Rusyası'nın bir taşra şehri gibiydi. Yanı başındaki Bahçesaray, Kırım hanlarının asıl merkeziydi. Burada Hansaray'ı gezdiğimiz zaman yine Puşkin'in büstünü gördük. Eğer onun Bahçesaray Çeşmesi adlı lirik şiiri olmasa muhtemelen bu abide de pek korunmayacaktı. Rusya İmparatorluğu'nun büyük şairi aynı zamanda o ülkenin hakiki sahiplerine de hizmet etmiştir. Onların tarihi varlığını korumakta ön ayak olmuştur. Zincirli Medrese'yi gezdik. Zincirli Medrese, Kırım hanlarının yaptırdığı bir eğitim kurumu. Osmanlı'nın sarayları, İstanbul'un taklidi, Kırım'da Hansaray, Lübnan'da Beytüddin gibi bir şey. Zincirli Medrese'nin avlusunda bir ara sadece sefil bir akıl hastalıkları hastanesi vardı. Hastaların hali bize harap olmuş bir eserden çok daha fazla dokunmuştur. Bir köşede de İsmail Gaspıralı'nın mezarı vardır. Bu kabir bir milli abide mesabesine çıkmıştır. Gaspıralı İstanbul Türkçesini temel atan fakat sadeleştirilen bir Türkçe ile ilk defa Türk dış dünyasının en yaygın gazetesini çıkarmıştır. Doğu Türkistan'dan Tuna Volga boyuna İstanbul'a kadar her yerde okunan bir gazete. Tercüman. Bu gazete hala muhteva analizine tabi tutulmuş değildir. Daha acısı memleketin sakinleri yani Kırım Türkleri bunu Tatarca çıkan bir gazete olarak düşünüyorlar. Çünkü içindeki Arap harfleriyle yazılı Türkçeyi okumaktan uzaklar. Ne olduğunu ancak kendileri okuduktan sonra anlayabilecekler. İlk defa Türkçeyi müşterek edebi bir dil olarak kullanan ve mesaisini bu dil üzerinden ifade etmeye çalışan bir yazar ve bir gazete. Bahçesaray'da açılan bir okul 20 yıl içinde sayısı 5000'e varan şubelere ulaşmıştır. Bu sayede Türk dünyası da eğitim reformunu tamamlamış sayılmalıdır. Eğitimin esas hatları ortaya çıkmıştır. Türkçe bir yurttaş dili olmuştur. Gözlebe'ye gittiğimiz zaman burada Sinan'ın tersimi olan hoş bir camiye ve yanı başındaki harbada Karay Türklerine rastladık. Ne kadar güzel bir Türkçe ve o ne güzel türküler. Karaylar Yahudiliğin içinde bir mezhep. Kırım Karayları Türktür, Kırımlıdır. Lakin bu mezhebin içindedirler. Yahudi dinine mensupturlar. Bu merkezi görmek beni çok duygulandırdı. Sayıları 900 kadar olan bu cemaat, Kırım'ın iktisadi ve kültürel hayatında çok aktif bir rol oynuyor. Onlarla konuşmak, türkülerine katılmak bütün grup için çok eğlenceli olmuştu. İlk gün bu geziyi tamamladıktan sonra ertesi gün Kefe'ye ve sol hat dediğimiz eski Kırım'a gittik. Kefe'yi gördüğüm zaman Bizans ve Ceniviz kaleleri ile bir İzmir limanını geziyor hissine kapıldım. Kadife Kale'yi hatırlattı. Rahmetli babamın İzmir'i niye sevdiğini ve bana adeta ırsi şekilde bu sevginin nasıl bulaştığını anladım. Akdeniz ve Karadeniz bu civardaki medeniyetlerin meydana getirdiği bu tip kozmopolit ama özgün merkezlere sahiptir. Kefe benim aslında yurdum sayılır. Bir başka gidişimde soyadımızın geldiği yerleşmeyi bana gösterdiler. Bomboş, boşaltılmış bir köydü. Sadece boşaltılıp ekilmiş, yıkık bir mihrap buldum. Romalıların Kartacalılara yaptığı gibi üç gezide de göze çarpan bir şey vardı. Sovyetli idaresi maalesef halklar arasında bir dostluk yaratamamıştı. Aksine yıkıldıktan sonraki harabede milletlerin birbiriyle günlük hayatta çatıştıklarını görüyorsunuz. Demiryolu bileti mi alacaksınız? İstasyon şefinin hangi milletten olduğunu bilmek zorundasınız. Kıt olan bileti böyle bulursunuz. Mağazalarda da aynı yola başvurmak gerekir. Adeta elinizde bir milliyetler matriksi ile dolaşacaksınız. Her yerde Ukraynalı Rus ve yeni gelmeye başlayan Kırım Türkleri arasındaki çatışma ve gerilimi görüyorsunuz. Bu gerilimin içinde enteresan uzlaşmalar çıkıyor. Karaylar, ırken yakın olmalarına rağmen Kırım Tatarlarından ziyade Ruslarla yakın olmayı tercih ediyorlar. Ukraynalılar da kardeşleri olan Ruslar yerine Kırım Türkleriyle yakın oluyorlar. Bu gibi kombinasyonlar ne siyasi parti ne hükümet çalışmaları safhasında kalır. Dediğim gibi günlük hayata ve alışverişe kadar akseder. Yeryüzünün en bereketli, en hoş havalı memleketlerinden birisi maalesef feci bir çevre kirlenmesine uğramıştır. Pek çok yerlerde açılan kum ocakları kıyıların faunasını mahvetmişlerdir. Bazı yerlerde korular yok edilmiştir. Memleketteki bütün coğrafya isimleri değiştirilmiştir. Ama çok trajikomik bir örneğe rastladım. Daha evvel Bezbağlı adını taşıyan ve köydeki çok uzun bir çınara adak için bağlanan çaputlardan oluşan folkların o yerin yerli ahalisi sürülüp yerine Ruslar geldikten sonra da ananenin yaşadığını gördük. Köyün adı yine Bezbağlı olarak kalmıştır ve gençler yavukları için yine o ulu çınarın tepesine kadar tırmanıp çaput bağlıyorlardı. Hatta bir delikanlının yavuklusunu ne kadar sevdiğini göstermesi için bileklerine çaputları bağlayarak en tepeye kadar tırmandığını gördüm. Bazı adetler zaman ve mekan tanımaz, devam eder. Kırım Yarımadası'nın zirai kapasitesi düşük. Ne eski inek bakımı ve eski süt üretimi ne de eski arıcılık var. Ama galiba var olan umut. Bu yoğun olarak yerleştirilmiş adada insanların ihtiyacı olan şey huzur. O da acaba var mı ve devam edecek mi? Orta Doğu, 40 yıl öncesi. Orta Doğu, yani daha 80 yıl önce Osmanlı mülkünün parçası, dedelerimizin, babalarımızın memur olduğu yer hakkında bilgisizliğimizin sonsuzluğu anlaşıldı. Hoş, 40 sene önce de böyleydi. 4 asırlık hakimiyetimiz boyunca Yemenlilerin başlıca meşgalesi olan, öğleden geceye kadar çiğnedikleri ve her Allah'ın günü dağdan şehre aparttıkları kat yaprağının ne menen bir şey olduğunu ancak 19. yüzyılda resmen merak etmişiz. Tanzimat bürokratları Yemen vilayetindeki kat yapraklarının ne olduğunu sorup rapor istiyorlar. 4 asır boyu Evliya Çelebi olmasa topunu elde tuttuğumuz Arap ülkelerinin Mısır'ın geniş tasvirini yaptık diyebileceğimiz bir eser yok. Yıllık hacla ilgili bir hoş edebi eser ararsanız Burfalı Nabi'nin ünlü manzum eseri vardır. Buharlı gemiler ve demiryolu çağı olan son asırda dahi Direktör Ali Bey'in seyahat jurnali veya daha geç devirde Babanzade'nin seyahatnamesi gibi eserler batılı seyyah ve ziyaretçilerin binlerce günlük ve seyahat rehberi ile kıyas kabul etmez. Refik Halid'in Karay, Gurbet Hikayeleri gibi şaheseri velev vatana duyulan özlem dolayısıyla kaleme alınsa da o ülkeleri çevre olarak seçen ve edebiyatımızı ithal eden bir eserdir. Eğer Üstad Refik Halit de olmasa 4 asırlık Suriye-Lübnan modern edebiyatımızın dışında kalacaktı. İyi ki üstadı güzellikler arasında oraya sürmüşüz. Velev İmparatorluk yıkıldıktan sonra da olsa oraları bize tanıtan bir eser diyeceğimiz geliyor. Bizim olan Orta Doğu konusundaki bilgisizliğimiz devam ediyor. Gazetelerde ilkel coğrafya yanlışları, televizyon konuşmalarında telaffuz hataları, 80 yıl önce bu coğrafyanın parçası olan yerlerin adlarını İngilizce üzerinden yanlış olarak zikretmek gibi. Televizyonun belgesel dizilerinde Tripolis, Aleppo tipi laflar duyarsınız. Gazetenin birindeki arkadaş Yerusalem'i Kudüs'ün kuzeyinde bir yer sanıyordu. Daha beteri, bölgeyle ilgili olarak dilimize yer eden deyişleri dahi yanlış yazmak, bilgisizliğimizin sonsuzluğunu gösteriyor. Bu bölgeyi tanımak için topu topu 3 dilde, Arapça, Farsça, İbranca'da uzmanlaşan kadrolara ihtiyaç var. Dededen kalma Osmanlıca'yı bilmek de yeter. Kendi geçmişimizle ilgi kurmak, etrafla da tanışmak gerek. Bunu başarırsak ne yanlış bir Arap düşmanlığı ne de İslam birliği hayali kurarız. Arap alemi de insanlardan ve kavimlerden oluşuyor. kendi geçmişimizi de daha soğukkanlı ve bilinçlice bilmek için bu gerçeği kavramalıyız. İmparatorluğumuzu yıktığı söylenen Arabizm'in gerçekten yıkıcı olup olmadığını anlamak için bana göre çok temel bir unsur da değildi. Orta Doğu'yu incelemeliyiz. Osmanlı Arabistan'ını Amerikan ve İsrail'in akademik çevrelerinden okuyup öğrenmek pek sağlıklı ve ciddi bir yöntem değildir. İbranice öğreniniz. Bu İslam medeniyetini metinle anlamakta da yardımcı olur ve bugünkü İsrail'i de anlarız. Çünkü dindarı bir laiki İsrail'i abartıyor. O ülkeyi ve toplumu kendi imkanları, imkansızlıkları ve sorunları ile boğuşan bir ülke olarak tanımak zorundayız. İsrail bir efsane değil. Kendine göre çıkmazları olan bir Orta Doğu ülkesi. Nihayet atalarımızın Anadolu'ya gelmeden önce kaç asır oturduğu ve hala da nüfusun önemli bir kısmı kuzenlerimizin teşkil ettiği, edebiyatımızın ve dilimizin istesek de istemesek de, sevsek de sevmesek de atamayacağımız %40'ını oluşturan İran'ı ve dilini tanımalıyız. Bunları tanısak, köylü kurnazı politikalardan, saatler süren bilgisiz demeçlerden ahaliyi ve kendi nefsimizi azat etmiş oluruz. Ben Avrupa'da doğdum ama bilinçli bir gözle ilk önce Orta Doğu ülkelerine adım attım. Mesela 1967 yılının bahar günlerinde otobüsle İskenderun üzerinden Suriye'ye girdik. Bölgeye ilk seferim değildi. Daha önce de güneyden, Nusaybin'den kara trenle o tarafa geçmiştim. Hatırlıyorum, Suriye'de Meydan-ı Ekbez'de bizim kara trenin oraya göre lüks mevki olduğunu görmüştük. Aktarma yapılan vagonlar Sultan Abdülhamit döneminden kalmaydı. Vagonların öndeki uzun bacaklı lokomotifin üstünde bir levha vardı. Société Suisse pour la Construction de Locomotives 1894. Vagonların yan tarafı ve üstü içinden daha havadar olduğundan zaten kalabalık olan yolcular orayı tercih etmişti. Ben tavana yerleşenlerdendim. Tren çuf çuf çuf insandan bir şahmeran gibi ilerliyordu. Baharda Suriye, hele Halep eyaleti pek güzel olur. Ol vakit sokaklar fes ve peçe doluydu. Halep'in güzelleri de ipek yaşmak altında daha bir güzeldi. Şehirde Osmanlı etiketi devam ediyordu. Çarşıdaki lokanta ve tatlıcılarda aşçıbaşı ve personel müşteriyi sıraya dizip ihtiramla karşılayıp uğurlardı. Ve muhteşem kalenin eteklerindeki Halep'te çarşısından ücra sokaklarına kadar Türkçe konuşuluyordu. Halep bir güzellikti. Şam başka bir güzellik. O devirde fakirlikten değişemeyen geçmiş, bugün dahi bilinçli olarak korunuyor. Nusaybin'e gitmek için tren katarları sınırdan çıkıp Suriye'ye girer, Suriye, Meydan-ı Ekbez istasyonuna uğrar ve tekrar Türkiye'ye girerdi. İki arada bir derede Meydan-ı Ekbez'in ölçülerine göre lüks sayılan kara trenden inip 1960'larda Suriye'de halen kullanımda olan sözünü ettiğim bu Osmanlı dönemi vagonlarına yığılıp Suriye işlerine girmek sadece kaçakçıların değil bazı öğrencilerin de ilginç bir sporuydu. Bizim nesilden birçok kişi Avrupa şehirlerinden evvel Suriye ve Lübnan gezileriyle dünyaya açılmıştır. Garip bir etkilenme süreci yaşanırdı. Kıtlık içindeki Türkiye gençliği, Lübnan'ın görgüsüz tüketiciliğini Avrupa uygarlığı olarak değerlendirir, Suriye'nin gelenekselliğini gericilik olarak görür, bazıları da Baas Partisi'nin meydanlardaki afişlerini veya sokak tiyatrosu misali gösterilerini ilericilik ve sosyalizm zannederdi. Orta Doğu coğrafyasının en renkli bölümü Türkiye-Suriye-Lübnan-Filistin çizgisidir. İklim renklidir, mevsimden mevsime, bölgeden bölgeye fark eder. Bu bölgelerde Akdeniz'in bereketiyle Sitef ve çölün gizemli kıtlığı yan yanadır. Tarihin katmanları ve beşeriyetin macerası her an önümüze çıkar. 1960'lı yıllarda sınırı geçince ayrı bir dünyaya girdiğimiz açıktı. Bu ülkelerde orta sınıfın farklı bir yaşamı vardı. Güney ülkelerinde sanayileşme ve gümrük duvarı ya yoktu ya da ciddi uygulanmadığı için Türkiye orta sınıfının kahve sıkıntısı ve yerli malına hapsi gibi dertler buralarda pek yoktu. 40 yıl önceki öğrenci gezilerinde hissettiğim egzotik havayı yine hissediyorum. 1960'ların Halep ve Şam'ı, insanların kılık kıyafeti dahi bizim Osmanlı mazimizi hatırlatırdı. Bugünkü Halep için aynı şey söylenemez. Minaredeki ezan hoparlörden okunuyor ve bizdeki gibi makamlı. Şam'dan farklı. Kadının kıyafeti bizdeki gibi rengarenk, kapalı ve açık. Trafik rahatsız edici. Farklar da var. Suriye hormonsuz sebze ve meyve yiyor. Şam ve Halep'in nüfusu Ankara ve İstanbul gibi 10 misli artmasına rağmen ne gökdelenler şehri boğuyor, ne eski yapıların yerini birket binalar istila etmiş, ne de yeşillik alanlara kaçak yapılar dikiliyor. Zaten yeşillik alan Suriye'de bütün Orta Doğu şehirleri gibi en son düşünülen şey. Ama yeşil sahayı yok etmekte olan İstanbul'un, hele Bahreyn'in imar gaddarlığı buralara çok uzak. Halep'te Türkçe gene ikinci dil. Kalabalık Ermeni nüfus gene Türklere karşı cana yakın ve Suriye mutfağı gene bütün lezzeti satvetiyle devam ediyor. Osmanlı eserleri şehrin ekonomik hayatını canlandıran büyük han ve çarşılar ve bir ihtişam sergileyen zarif ve büyük camilerdir. Halep'te Saat el-Hatap denen semtte Osmanlı döneminin en güzel taş konakları yer alır. 18. asra ait Beyt Vekil, 16. ve 17. asırlara ait Beyt Gazali ve bir Hristiyanın oturduğu Beyt Açıkbaş. Bu konutların bir tanesi müzedir ve itiraf etmek gerekirse o dönemin İstanbul'unda Halep ve Şam'daki gibi zengin kâgir konutlar bulmak mümkün değildir. İstanbul şehri kamusal binalarla göğe yükselirken Halep ve Şam halkı kâgir saray yavrularında ikamet etmeyi tercih etmiştir. Bilhassa Hristiyan tacirlerin bu lüksünü görmek mümkündür. Şehrin tüccarlarından George Antoki'nin dedelerinden kalma konuğuna girdiğiniz vakit 18. asrın ikinci yarısına ait portrelerin yer aldığını görürsünüz. Halep'in zenginleri İstanbul'daki vezirlerden evvel Avrupalı ressamlara portrelerini yaptırmışlardı. Arap köylerinin yanında 2000 yıllık geleneğini koruyarak halen Hazreti İsa gibi Aram dili konuşan mesela Maula gibi köyler var. Bu kadar renkli bir bölgeyi Bizans kolay yönetemedi. Ancak eski büyük Roma ve Osmanlı buraya birkaç yüzyıl hükmedebildi. Halep halkı içinde sadece Türkler değil, Araplar da Türkçeye düşkün. İyi bilenler var, kırık dökük konuşanlar var ve kalabalık sayıda öğrenen genç var. Suriye toplumunun kendilerine göre dağınıklığı yanında kendine özgü, haddeden geçmiş unsurları da var. Halep'teki İtalya Fahriye Konsolosu George Antaki'nin evinde bir görüşmedeyim. Bu Katolik aileye Batı uygarlığının unsurları iki asır evvel girmiş. Antaki'nin büyük büyük babalarının portreleri yanında Suriye arkeolojisine ve Osmanlı dönemine ait seçkin bir koleksiyon var. Suriye'de olmayan şey dışa açılım. Büyükelçimiz Halit Çevik ve Başkonsolosumuz Hulusi Kılıç iki ülkenin tüccar ve sanayicilerini bir araya getiriyor. Halep Başkonsolosu Hulusi Kılıç iki ülkenin sınır valilerini buluşturuyor. İş adamlarıyla devamlı toplantıda. Suriye'deki Türk diplomatları eskisi gibi kabuğuna çekilen takımdan değil. İsteseler de şekilemezler. Coğrafi ve iktisadi kanunlar iki ülkeyi bir arada olmaya zorluyor. Kimse imparatorluk hayali peşinde değil ama Birinci Dünya Harbi'nin bir deprem gibi yıktığı eski barışçı dönemin yeniden canlanması gerek. Suriye parası değerliydi. Çarşıları bizde olmayan Avrupa mallarıyla doluydu. Ama bu ülkenin 1960'lardaki Türkiye'den bile daha örgütsüz ve durgun olduğu açıktı. Bir okulda devrimin yıl dönümü dolayısıyla tören vardı. Valinin de bulunduğu seyircilerin arasında bir devrimci mim tiyatrosu seyrettik. Hiç de o kadar kötü değildi. Ne var ki sokaktaki hayat bu oyuna ve atılan tutukların ruhuna ne kadar uyuyordu. Üretimin artmadığı yerde her şey boş slogan olarak kalmaya mahkumdur. İnsanlar cana yakındı, hep öyleler. Arap aleyhtarı söylemlerdeki gibi umacıya falan benzemiyorlardı. Her köşede 2000 yıllık tarih fışkırdığından insanlar her zamanki gibi o tarihle diyalog halindeydiler. Güneyimizdeki ülkelerin bir özelliği vardır. Bizim aksimize askerlik ve bürokrasi geleneği olmayan halklardır bunlar. Kolay örgütlenemezler. Disiplinleri ve toplumsal bilinçleri zayıftır. Cevaliyet ve hırslarında süreklilik yoktur. Ama dillerine, edebiyatlarına, ananelerine düşkündürler. Yaşadıkları günün ve bulundukları çevrenin tadını çıkarırlar. Geçmişleriyle diyalogları vardır. Mesela komşu İran'da da bu vasıf daha bariz ve güçlüdür. Suriye'den Lübnan'a geçtik. 1967 yılında Lübnan gümrüğünün pırıl pırıl hali ve memurların şık kıyafetleri sadece komşu Arapları değil, bizi de kıskandıracak boyuttaydı. 1967'de Lübnan zengindi ve iyi yaşıyordu. Tarihi tesadüfler ve dış dünyanın örgütlemesiyle gelen bu zenginlik Lübnanlılar tarafından değerlendirilemedi. Uzun bir iç harple bu yaşam sona erdi. Bugün gerçi bir dirilme ve pişmanlık dönemine girdiler ama eskiyi aynen inşa edemezler. O tarihte Beyrut'taki Casino du Liban'ın Folie Bergère'i aratmadığını söylüyorlar. Bugün orası gene diridir. O zaman her şeyde batı vardı. Matbaalar ve kitap evleri mükemmeldi. Ama kıyıya yayılan fakir Müslüman mahallesi de Hristiyan Cebel'in zenginliğine ateş püskürüyordu. Nasırcılık alıp yürümüştü. Buradan çıkan ikinci ders, iyi bölüşülmeyen gelir de yıkıcı sonuçlar doğurabiliyor. Ürdün'e geçtik. Fakir ama güzel bir ülkeydi. O zaman Kudüs ve Şeria Vadisi Ürdün'ün elindeydi. Her şeyiyle ortacağı yaşanıyordu. Hayatımda Akdeniz medeniyetinin tarihini bu kadar rahat kokladığımı hatırlamıyorum. Tamam. Ne o Kudüs kaldı, ne o Amman, ne de o Beyrut ve Şam. Kalan şu, devlet adamı kıtlığı, üretim düşüklüğü ve yurttaşlık bilincinin eksikliği. Kudüs'e 1967'den sonra uzun bir müddet gidemedim. Meşhur 6-7 gün savaşı ile elden çıkmıştı. 1986 sonunda uzunca bir süre kaldım. Yeni ve eski Kudüs arasındaki bölgede fareler cirit atıyordu. Batı Şeria'ya Yahudiler yerleşiyordu. Kudüs'ü de ilhak etmek istediklerini saklamıyorlardı. İlk anda Araplar bezgindi ve kadere boyun eğmişti. Derken intifada hareketi başladı ve iki taraf da tabii sınırlarına çekildi. Kimseyi abartmayalım, bugün eski Kudüs'te Yahudi görünmüyor. Araplar da Yahudi tarafına geçmiyor. İki tarafta zor günler yaşıyor ama barışı çok uzaklar. 1967'de meydana ekbezde rastladığım ihtiyar Suriyelilerin sızlanan sorusu hatırıma geliyor. Nerede Osmanlı, nerede? emperyalist ve nostaljik sloganlar atmak niyetinde değilim. Sadece durumu tasvir etmek istiyorum. Şimdi Basra, Mithat Paşa'nın eserlerle donattığı bu bölge tekrar mendebur bir kuvvetin bombalarına maruz kalıyor. Bütün sorun 4 asırlık dengeli bir hakimiyetin 3 ay içinde yıkılmasının ileri geliyor. Nasıl düzeleceğini bilen varsa beri gelsin.